Sevgili ve değerli kardeşlerimiz, candan ve yürekten sizleri selamlıyoruz. İkinci serimizin 7. kasetine hoş geldiniz. Bugünkü temamız şudur. Artık yeni bir program.
İsa'yla gitmeye karar verdim. İsa'yla gitmeye karar verdim. İsa'yla gitmeye karar verdim. Geri dönmem, geri dönmem. Kimse benle gelmese, ben yine giderim. Kimse benle gelmese, ben yine giderim. Kimse benle gelmese, ben yine giderim. Geri dönmem, geri dönmem. Dünya arkamda, haç önümdedir. Dünya arkamda, haç önümdedir. Dünya arkamda, haç önümdedir. Geri dönmem, geri dönmem. İsa'yla gitmeye karar verdim. İsa'yla gitmeye karar verdim. İsa'yla gitmeye karar verdim. Geri dönmem, geri dönmem.
Merhaba sevgili kardeşlerimiz. İsa Mesih'in sevgisiyle sizi selamlıyoruz. Bugün işleyeceğimiz tema belki sizi fazla anlam vermedi ama açıklayacağız. Yani artık yeni bir program bizim hayatımız için var. Ve istiyorum bunu iyi anlayasınız. Kutsal kitap bize ne öğretiyor? Nasıl yaşamamız lazım? Rabbi nasıl hoşnut edebiliriz? Nasıl onu sevindirebiliriz? Tabii ki eğer Rabbin isteğine uygun yaşarsak ve böylece birkaç soru ortaya çıkıyor. Eğer dersek Rabbin isteğine uygun yaşamak istiyoruz, soruyoruz niçin bunu yapalım? Ve Rabbin isteği nedir ve Rabbin isteği nasıl anlayabiliriz? Seni davet ediyorum öyle bir hayatı için Rabbin isteğine uygun yaşamak. Senin hayatına da bir mutluluk kavuşturacak. İncil'de bir yerde şöyle okuyabiliyoruz. Efesliler mektubunda bab 2 ayetler 8'ten 10'a kadar diyor. İman yolu ile blagodatla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil. Allah'ın hediyesidir. armağan yani bahşişidir. Kimse övünmesin diye iyi işlerin sonucu değildir. Çünkü biz Allah'ın önceden hazırladığı iyi işlerin yolunda yürüyelim diye Mesih İsa'da yaratılmış olarak Allah'ın eseriyiz. Allah'ın işiyiz. Anladınız mı? Burada Rab'bin sözü diyor. Biz bir sebeple kurtulduk. Artık yeni bir program başlıyor. Şimdiye kadar belki kendi isteğimize göre yaşadık. Kendi hayatımız kendimiz sadece planladık. Allah'la danışmadan kendi karara vardık. Ama bundan sonra ne zaman kendi hayatını Rab İsa Mesih'in eline bıraktın, onun hakkı var senin ve benim hayatıma kavuşsun, karıştırsın. Benim hayatımda onun sözü geçsin ve böylece biz kararlı olmalıyız. Bunu istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Bu yeni programa göre yaşayacak mıyız? Evet ve böylece bilin Rab'bin güzel bir planı var seninle. Onun senin için hazırladığı işler var ki sen bunu yapasın ve bu işlere yerine getirirsin. Onun planına uygun yaşayasın. Böylece bizim hayatımız anlam bulabilir. Ve okuyoruz İsa Mesih'in bir başka sözü. Ve bu söz şöyle diyor. Matta İncil'inde bab 7 okuyoruz ayetler 21'den 23'e kadar. Beni Rab Rab diye çağıran herkes göklerin padişahlığına girecek değildir. Ancak göklerde olan babamın isteğini yerine getiren girecektir. O gün birçokları bana diyecekler ki Rab Rab biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok gösteriş yapmadık mı? O zaman ben de onlara açıkça şöyle diyeceğim. Ben sizi hiç tanımadım. Çekilin önümden ey kötülük yapanlar. Burada konuşulmuyor inançlılar için. Burada konuşuluyor Rabbin adını ağza alanlar için ama yürekle iman bağlamamışlar. Onlar benziyorlar böyle. Rabbin adında belki yapıyorlar çok şeyler ama ne var ki Rabbin isteğini yapmıyorlar. Demek ki iş bağlanıyor. Artık bu yeni bir programdır. Biz Göksel Baba'nın isteğini yapmak isteyeceğiz. Ve bunun için seni davet ediyorum. Ve Kutsal Kitap işte bunu bize gösteriyor. Bir sebep ile kurtulduk. Bu sebep oluyor, Efesliler 1. bab 12. ayette yazıyor. Öyle ki Mesih'e ilk ümit bağlamış olanlar bizler, onun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım. Artık Rab'bin adı bizim davranışımızdan, bizim hayatımızdan övülsün. Ona övgüler gelsin bizim hayatımızdan ve bu geliyor ne zaman onun isteğine göre yaşıyoruz. Niçin soruyoruz? Rab'bin isteğine göre yaşayalım. Neden? Çünkü Rab'bin güzel bir planı var. Ve diyoruz çünkü bu bizi sağlamlaştırıyor. Bu geçerli oluyor. Artık sorulmuyor Allah için bir şeyler yaptın mı? Yok soruluyor Rab'bin isteğini mi yaptın? Ve Kutsal Kitap'ta açıklıyor. Niçin Allah'ın güzel plana göre yaşayalım? Çünkü ona bir vaat sözü var. Allah söz verdi. Kim onun isteğine göre yaşarsa ne olacak ona? 1. Yuhanna mektubunda 2. bab ayet 17 diyor. Dünya ve dünyasal tutkulara geçer. Ama Allah'ın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar. O kalıcıdır. Bu sebeple Rab'bin isteğine göre bizim hayatımızı regüler yapalım. Ve ayrıca yine Efesliler mektubunda biz çağrılıyoruz, biz davet ediliyoruz. Ve diyor Efesliler bab 5 ayet 17. Bunun için akılsız olmayın. Rabbin isteğinin ne olduğunu anlayın. Koloseliler mektubunda Apostol Paulus aynı istekte bulunuyor dua ederken inançlar için. Rab onlara yardım etsin, Rabbin isteği ne olduğunu anlasınlar diye. Çeşitli yerlerde bunu görüyoruz ve bu uyarıda bulunuyor İncil kitabı. Rabbin isteğini anlayın, araştırın. Bu değil belki düşünüyorsun Rab bana açıklayacak ama bilmemiz lazım nasıl açıklayacak bize. Rabbin sözü bilmemiz gereklidir. Sanmayın ne zaman Rabbin planına göre yaşarsan, ne zaman onun programı uygun yaşamak istersen tadı tuzu kalmayacak senin hayatında. Hayır, gerçek mutluluğu ancak insan böylece kavuşuyor. Neden? İnsanın hayatının anlamı budur. Allah'ın planı yerine gelsin. Allah'ın güzel bir planı var senin hayatınla. Bir gün bir insan çalışıyordu bir katedralın kupasında güzel bir resim yapma, bir kartinka yapma ve iş çok tanınmış bir ressam, çok tanınmış bir hudoçnik ve o iskele üstünde dururken son işini bitirdi ve kartinka tamam oldu ve tabii ki o da hoşlandı ve biraz geri gitmekle biraz uzaktan bakmak istedi kendi kartinkasına. Ve diyor, ah nihayet becerdim, bunca aylardır uğraşıyorum bununla ve şimdi son çizik yapıldı. O daha geri yavaş yavaş adım bu adım gidiyor, geri. Orada işleyen bir işçi onu görüyor bu durumda ve görüyor. Şimdi bu maestro bir adım daha atarsa aşağıya düşecek. Çünkü farkında kalmadı. O sevinçten sadece kartinkayı görüyor. Onun yaptığı işi görüyor. Oraya bakarak arkaya gidiyor. Ve az kalıyor düşecek. O robotnik bu işçi bunu görür görmez hemen eline alıyor bir fırça, bir çetka ve alıyor, batıyor onu boya ve bir çizik yapıyor bütün kartinkanın üstüne. Yani onun işini bozuyor. Bunun üzerine o hudoçnuk ileri fırlıyor ve ona diyor, sen aptal mısın? Ne yaptın? Benim işimi bozdun. Seni çiğneyeceğim, sana ne yapacağım diye konuşurken işçi sadece diyor, maestro, biliyor musunuz böylece sizin hayatınızı kurtarmak istedim. Çünkü az kaldı, aşağı düşecektiniz. Ne zaman sizi bağıracaktım, dikkatli olun, belki korkudan düşecektiniz. Ama ne var ki böylece tek çare gördüm, sizi kurtarayım. Ve o maestro da işte anlayışa varıyor ve ona çok çok teşekkür ediyor. Yani o robotnik, o işçi onun işini bozmakla onun hayatını kurtardı. Ve böylece Allah'ın planıdadır. Belki senin düşüncelere uygun değil. Belki senin plana uymuyor. Sen planını yapmışsın hayatın sonuna kadar. Yoksa sen güzel düşünmüşsün, güzel hayal ettin. Neler yapacağın, nasıl yaşayacağın. Fakat olabilir. Rabbin senin için daha güzel bir plan var. Ve senin planlara bozulacak. Ama onun planı yerine geldiği zaman bil, en iyi durum senin hayat için budur. Ona şüphe koyma. Soruyoruz şimdi, Allah'ın planı, Allah'ın isteği nasıldır? Bizim hayatımızın tadı tuzu kalacak mı? Yoksa artık sadece bir yük altında mı yaşayacağız? Hayır, Allah'ın sözü şunu diyor Romalılar mektubunda bab 12 ikinci ayette diyor, bu çağın gidişine uymayın, Allah'ın iyi, hoş ve mükemmel isteğini ne olduğunu ayırt etmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Burada diyor Allah'ın iyi, hoş ve mükemmel isteği öğrenebilmek için ve akıl veriyor ne lazım yapalım. Ama bunu biraz sonra bakacağız. Sadece demek istediğim, Allah'ın isteği değil zannedersen seni sıkıntıya sokacak. Senin hayatının tadı tuzu kesecek. Hayır, o istiyor, bilesin, onun isteği senin için iyidir, hoştur ve hatasızdır. Sadece senin faydasına, senin mutluluğuna dokunacak ve getirecek tam nasıl lazımsa. Bu sebeple soruyoruz, Rabbin isteği nedir? Ve bunu açıklamak istiyoruz ayetlere bakmakla. Var, şimdi kutsal kitapta çok yerlerde, çok sapovet şeklinde sözler var Rab İsa Mesih'in. Benim ardımdan gelin, birbirinizi sevin. Bu da oluyor, onun isteğinin bir bildirisidir değil mi? Neden? Çünkü açık diyor, ne lazım yapalım. Onun isteğidir. Ama bunun dışında da yazıyor bazı yerlerde, tam hiç şaşmadan anlayacağız Rabbin isteği nedir diye. Birinci olarak okuyoruz 1. Timoteus mektubundan bab 2 ayetleri 3 ve 4. Böyle yapmak iyidir ve kurtarıcımız Allah'ı hoşnut eder. O tüm insanların kurtulmasını ve hakikat bilgisine erişmesini istiyor. Burada açık bir söz değil mi? Allah'ın isteği nedir? Allah'ın isteği şudur ki her insan kurtuluş ve hakikat bilgisine gelsin. Kurtuluşa gelsin, kurtulsun. Yani Rabbin isteği değildir ki insanlar ebediyen cehenneme girsinler. Bu isteği çıkmadı Rab'den, ancak onun doğruluğu bunu aramak zorundadır. Kim onu seslemek istemezse oraya gidecek. Ama Rabbin isteği bu değildir. Hacın Rabbin isteği değildir insanlar kurtuluş gelmesinler diye. O zaman biz düşünmeliyiz. Eğer bizim hayatımızı Rabbin sözüne uygun yaşarsak bu isteği nasıl yerine getirebiliriz? Bugünkü derste de buna da konuşacağız ileride. İkinci bir durum kutsal kitap bize gösteriyor. İkinci bir durum var. Çok açık bir söz. Allah'ın isteği nedir? Açıyoruz 1. Selanikliler mektubu bab 4 ayetler 3'ten 7'ye kadar. Ve yazıyor şöyle. Allah'ın isteği şudur. Kutsal olmanız, cinsel ahlaksızlıktan kaçınmanız, her biriniz. Allah'ı tanımayan uluslar gibi şehvet tutkusunda değil, kutsallık ve saygınlık içinde kendine bir eş alması ve bu konuda haksızlık edip kardeşini aldatmamasıdır. Daha önce de size söylediğim ve size uyardığım gibi Rab bütün bu suçlardan ötürü insanlara cezalandıracaktır. Çünkü Allah bizi ahlaksızlıkta değil, kutsallık içinde yaşamaya çağırdı. Açık bir söz. Bir inançlı için biliniyor. Rabbin planı budur. Rabbin isteği budur. Sen pis işlere karışmayın. Sapık ilişkilerine girmeyin. Kadın, kız, dikkatli olun. Erkekler, kardeşler, dikkatli olun. Nasıl davranıyorsunuz? Ebür insanlara. Evlilik konusunda. Seks durumunda dikkatli olun. Rabbin isteği şudur. Kutsal olmamızı, temiz olmamızı, bizi pak tutalım. Öyle kötü durumlara girmeyelim. Sapık işler yapmayalım. Rabbin isteği budur. Çok açık bir söz değil mi? Bunun dışında var bir söz daha. Üçüncü olarak açık sözler var. Üçüncü olarak bakıyoruz yine 1. Selonikliler mektubunda, Selanikliler mektubunda bab 5 ayetler 16 ve 18. Durmadan dua edin, her durumda şükredin çünkü Allah'ın Mesih İsa'da sizin için isteği budur. Yine açık bir söz. Rabbin isteği nedir? Rabbin isteği değil, bizim mırıldanmamızı, bizim ayağa kalkmamızı. Rabbin isteği şudur, bizim ağzımızdan çıksın teşekkür, şükür. Rabbe şükürler sunalım. Bu Allah'ın isteğidir. Her durumda. Devam ediyoruz. Bunun dışında başka ne görüyoruz? Yine bir dördüncü olarak bir yer göstermek istiyorum size. 1. Petrus mektubunda. Orada okuyoruz bab 2 ayet 15. Çünkü Allah'ın isteği iyilik yaparak akılsızların bilgisizliğini susturmanızdır. Yani diyor, akılsız insanlar, Allahsız insanlar, bizi alay eden insanlar, bizi söven insanlar, onlara susturalım. Ama nasıl susturalım? Ben daha hatırlıyorum, benim hayatımda ne zaman inşaatta, yani ne zaman Stroytelstvo'da çalıştım, var durumlar, beni kıstıran bir adam vardı. O biliyordu ben inançlıyım ve çok zoruma gitti ve çok isterdim onun ağzına bir tuhla sokayım. Ama o zaman bu ayet aklıma geldi. Allah'ın isteği değildir bir tuhla alalım, onu susturalım. Yoksa onun başına bir, ne bileyim, bir butilka indirelim. Hayır, onu susturmak lazım. İyi işlerle. Rabbin isteği budur bizim için. Neden? Bizim onun çocukları olduğumuzu böyle tanıyacaklar. Eğer iyi işler yaparsak, onu hoşnut eden işler yaparsak ve böylece bizi karşı çıkanları da susturacağız, utanca boğacağız iyilikle. Ve 5. bir yer sana açıklamak istiyorum. İncil çok açık söylüyor Rabbin isteği nedir diye. 1. Petrus mektubu bab 4 ayet 19. Bunun için Allah'ın isteğine uygun olarak elem çekenler iyilik yaparak canlarını güvenilir Yaradan'a emanet etsinler. Yani Allah'ın isteğine uygun olarak elem çekmek. Allah'ın isteği de olabilir, bu belki soruna gidiyor ama böyle gösteriyor kutsal kitapta, Mesih'in uğruna dayanmamızı. Rabbin isteği de budur. Rabbin isteğine uygun yaşamak istiyor musun? Seni çağırıyorum bunun için, hazır ol ve böylece hayatına mutluluğa girecek. Burada bir F için bir domaşna rabota vermek istiyorum size. Lütfen okuyun kutsal kitaptan şu ayetler. Neden o ayetlerle birbirine bağlıdır? Şimdi hemen söyleyeceğim ayetler. Onlar da anlayabilirsin daha fazla Rabbin isteği nedir senin için. Efesliler mektubundan bab 4 ayetler 17'den bab 4 ayet 17. Oradan bütün bab sonuna kadar, 5. bab bütünü, 6. bab 9. ayete kadar oku bir beraberlikte ve böylece daha iyi anlayabilirsiniz Rabbin isteği nedir. Bu dersten sonra yapabilirsin. Yani burada öğreniyoruz, niçin Rabbin isteğine uygun yaşalım? Neden bu yeni programa boyun eğelim? Neden? Çünkü böylece büyük faydalar var. Bir de dedik, bu Rabbin isteği nedir? Bazı durumlar baktık ama hayatımızda çok çok başka durumlarda da var. Bilinmiyor, Rabbin isteğini nasıl anlayacağız? Neden? Çünkü her durum için bir söz yok kutsal kitapta. Yazmıyor, kiminle lazım evleneyim? Onun adı yazmayacak, onun adresi de yazmayacak değil mi? Orada da yazmıyor, nereye gideceğim, hangi çorbacısına da çalışacağım, hangi firmada lazım çalışayım. O da açıklanmıyor. Yani böylece hayatında bazı durumlara daima rastlayacaksın. Sen lazım iyi bir karar vereceğin ama neye dayanarak? Ve bu sebeple şimdi soruyoruz ve biraz bunun üzerine duracağız. Ben Rabbin isteği nasıl anlayabilirim diye. Evet, nasıl Rabbin isteğini anlayabiliriz? 1. bir akıl şöyle olsun. Eğer Rabbin isteğini anlamak istersem, kalbimde kararlı olmalıyım. Anladım mı, yapacak mıyım? Ne fayda var Onu öğrenmek istiyorsun, ondan sonra da karar vereceğin, yapacağın veya yapmayacağın mı? Daha iyi o zaman hiç öğrenme onun isteğini. Eğer kalbinde öyle bir düşünce varsa, senin işine gelmezse yapmayacaksın. Hatırlıyorum bir durum eski ahitte. Yeremia peygamber ne zaman Rabbin adında çalıştı, ne zaman gezdi ve Rabbin sözleri paylaştı. Onun paylaşılan sözler çok acı sözler idi. Yargı sözler idi. Allah onun ağzına koydu bu sözler. Neden? Allah'ın halkı çok günah içindeydi. Ama seslemek istemediler. Ne zaman başlarına geldi bu belalara, o zaman dediler, ya Yeremia bizim için dua et, Rab sana açıklasın biz ne yapalım şimdi. Ama onlar bir karar verdiler ne yapacaklarına. Sadece bakmak istediler. Allah şimdi ne konuşursa belki onların işini altına bir peçet vuracak. Ama ne var ki Rab onların uygun bir sözü söylemedi. Tam tersine onun isteğine uymadı. Ve böylece dediler sonra, yok sen yalan yapıyorsun, sen bize Rab'in sözleri bildirmiyorsun. Onlar karar verdiler ne yapsınlar ve istediler Allah da razı gelsin onların işleriyle. Ama bu o zaman yanılıyoruz. Bu da yersiz oluyor o zaman Rab'in isteğini sormak. Bu sebeple diyoruz, eğer Rabbin isteğini öğrenmek istersek kararlı olmalıyız. Öğrendikten sonra bunu yapacak mıyız yoksa değil. Bu sebeple Mezmur 40 orada ayet 8'te okuyoruz. Bu söz oluyor bir peygamber söz İsa Mesih için. Ey Allah'ım isteğimini yapmaktan sevk alırım ben. Yazının yüreğimin derinliğindedir. Yani İsa diyor, ben sevk duyuyorum, sevinç duyuyorum senin isteğini yerine getirmekle. Ve bu sözü tekrarlanıyor. Kaç defa bilmiyorum ama birkaç kere İsa diyor, ben babamın isteğini yapmaktan hoşlanıyorum. Bu benim yentimdir. Babamın isteğimi yerine getireyim. Yuhanna 4. bapta bunu da diyor. Yani Rabbin isteğini öğrenmek istersin, lazım da hazır olasın bunu yapmak için. Ve eğer Rabbin isteğini öğrenmek istersin, lazım da daima bakarsın Rabbin sözüne. Neden? Rabbin sözü açık diyor. Psalm, yani Mezmur 119 ayet 105. Sözün benim adımlar için çıra. Çıra yani mum, lamba. Yolum için ışıktır. Yani Rabbin sözü bize ışık veriyor bizim yolumuza. Ki anlayalım Rabbin isteği nedir. Ve aynı psalmda, aynı mezmurda 119 ayet 9'da diyor. Genç insan yolunu nasıl temiz tutar? Senin sözünü tutmakla. Allah'ın sözünü tutmakla kararlı olmalısın. Bir de Rabbin sözünü okumalısın. Bir anlayışa varmalısın. Böylece. Ve de dua etmelisin. Ve bunu görüyoruz. Çeşitli örnekler var. Primeler var. Kutsal kitapta bir tane ancak çıkarmak istiyorum. Ne zaman Abraham kendi oğlun için bir eşi aradı. Eş bulmak gayet önemli bir karar. Hayat için çünkü bütün hayatı onunla geçireceğin. Hangi eş, bir kız nasıl bir erkek bulacak, bir erkek nasıl bir kız bulacak ve nasıl evlenecek ve onunla kalacak? Bu önemli bir karardır ve burada lazım bir anlayışa varalım. Ve böylece okuyoruz, Abraham yolladı kendi işçisini oğlun için bir eş alsın ama söyledi nereye gitsin, sadece tam adres vermedi ona da. Ona kasabaya bildirdi. Kasabaya geldiği zaman işçi şaştı. Nerede? Kimi sorsun? Nasıl bulsun o evi? Hani akrabalarından istenildi. Ve o zaman o da duada bulunuyor ve dua ediyor Rab'e. Ve dedi, ya Rab, efendim İbrahim'in, Abraham'ın Allah'ı niyaz ederim. Bugün işimi rast getir ve efendim Abraham'a lütfeyle. İşte ben su pınarı yanında duruyorum ve şehir yani kasaba halkının kızları su çekmek için çıkıyorlar. Ve vaki olsun ki kendisine rica ederim testini indir ve içeyim diyeceğim ve iç ve senin develerine de içireyim diyecek olan genç kadın kulun İshak için senin tayin ettiğini olsun ve Efendime böyle blagodat bununla verdiğini bununla bileyim. Ve bu söz yerine geldi. Bir kız çıktı ve tam nasıl dua ettiyse Rab bu işi denk getirdi ve tam hangi kız lazımsa bulundu. Hani Rab yardımcı oldu ne zaman? Hem Abraham, hem İshak, hem bu işçi Rab'e bağlı yaşayarak, dua ederek, ondan akıl isteyerek, ondan yardım isteyerek Rab da razı oldu onlara yardım etmeye. Demek ki Rab'in isteğini anlayacağın hem de dua etmekte. Ve Rab'in sözüne bakmakla ama hazır olmalısın da onun isteğini yapma. Bir de kardeş beraberliğinde Kutsal Kitap yeni ayette diyor Koloseliler Mektup Bab 3 ayet 16 Mesih'in sözü tüm zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tüm bilgelikle birbirinizi öğretin, öğüt verin. Mezmurlarla öğüt vermek, akıl vermek. Birbirinize akıl verin diyor. Ve böylece nerede var? İncil'ce bir topluluk, Rab'bin sözüne dayanan, Rab'bin isteğini yapmak isteyen topluluklar, onlar da birbirine de yardım edebilirler bu temada. Ve eğer sen de onlarla beraber bir beraberlik içinde bulunursan, orada da Rab sana da konuşabilir. Belki paylaşılan, vaaz edilen bir söz senin kalbine dokunuyor ve sana akıl veriyor. Belki de bir kardeş, bir hikmet sözü var sana ve o da yardım eder sana. Yani demek istiyorum böyle yardımlar var sana eğer Rab'bin isteğini anlamak istiyorsan. Sorabilirsin kendini. Verilmesi gereken karar Rab'bin sözüne uyuyor mu yoksa dışına mı çıkıyor? Biliyor musun? Belki karar veriyorsun bir iş yapma ama Rab'bin sözü sana zaten açık diyor. Sen kötülük yapmayın. Yoksa başka bir durum. Olamaz. Sen karar veriyorsun alacağın sevdiğin bir kız yoksa bir erkek ama o Rab'bi tanımıyor. Neden? Çünkü Rab'bin sözü açık diyor. Bir inançlı evlenmesin bir inançsızla. Neden? Çünkü Rab bizi korumak istiyor çok acılardan. Değil tadı tuzu bizden kaçırmak istiyor. Hayır, o bize yardım etmek istiyor böylece. Acılar olmasın fazla, çelişki olmasın aile içinde. Hani aynı iracın, aynı boyunduruğun altında yaşayasınız. Rabbin isteği budur. Ve böylece kendini sor. Yani vermek istediğin karar İncil'e aykırı mı geliyor yoksa uyuyor mu? İncil sana birkaç yerde bir çerçeve, bir kranitsa gösterildi. Yani Allah'ın isteği nedir, nedir, nedir diye açıklandı. Buna göre yaşarsan sana yardım edecek de küçük durumlarda, belki yazılı olmayan durumlarda Rab sana da akıl verecek çeşitli durumlarda nasıl davranasın. Veyahut da kendini de hesap et. Olabilir eline alacağın bir hartiye, bir karar önündedir ve sen lazım karar veresin ya evet ya hayır ve bilmiyorsun Rab ne istiyor senden. O zaman yaz iyi olan şeyler, uygun olan şeyler, bir de iyi olmayan şeyler sana. Uygun olmayan şeyler, faydalı olmayan şeyler bu durumdan. Ne evet için ne durum var, hayır için ne durum var ve akılca da bir hesap tut. Vereceğin karar faydalı mıdır? Mümkün müdür? Dış durumlara bakarsak yoksa sadece mümkün, zaten mümkün değildir. Bir de olabilir bir fayda, başka kardeşlerle de danışacaksın. Belki diyorsun yok yok ya, onlar beni istemiyorlar ve bana karşı iyi bir söz söylemeyecekler. Ama sözleyin Kutsal Kitap ne diyor? Süleyman meselelerinde şöyle bir akıl söz alıyoruz. Süleyman meseleleri Bab 15 ayet 22. Öğüt olmayan yerde tertipler boşa çıkar. Fakat öğütçülerin çokluğu ile dururlar. Öğüt vermek, akıl vermek. Nerede akıl verici kardeşler varsa olabilir. Seni seviyorlar, seni tanıyorlar ve sana da yardım etmek istiyorlar. Onlara da sesle. Ben demiyorum onlar senin için karar versinler. Ama onlarla da danışabilirsin bir akıl almak üzere. Ve son bir yardım vermek istiyorum. Yani Rabbin iradesi, Rabbin isteğini anlamak üzere iç huzurunu kaybetmemeye çalış. Olabilir belki bir karar var ama içinde huzurlu değilsin. Senin selametin, senin sevincin bunun üzerine kaybolunuyor. O zaman böyle bir karara kendine bağlanma. Bu iç huzurunu da koru. Rabbin huzuru seni korusun. Filipililer 4. bab ayet 6 bunu diyor Delma. Hiçbir şeyde kaygı çekmeyin. Fakat her bir şey isteğinizde duada yalvarışla şükranla Allah'a bildirin. Ve böylece Allah'ın selameti sizi koruyacaktır. Ve bu selameti koru kalbinde. Kaybolmasın. Ve son olarak sana şöyle bir akıl söz vermek istiyorum kutsal kitaptan. Bu tema üzerine nasıl Rabbin iradesini anlayabilirim? Rabbin sözü diyor Süleyman meselelerinde 3. bab ayetler 5 ve 6. Rab'be güven bütün yüreğinle. Nerede bunu yaparsan yanlışlık yapmazsan. Kendi aklına bel bağlama. Yaptığın her işte Rab'bi an. O senin yolunu düze çıkarır. Tekrarlıyorum. Rab'be güven bütün yüreğinle. Kendi aklına bel bağlama. Yaptığın her işte Rab'bi an. O seni yolunu düze çıkar. Hani senin yolunu düz edecektir. Ve kutsal kitabın başka bir yerde şöyle yazıyor. İşaya prorok bab 48 ayet 17. Rab seni fidye ile kurtaran, yani seni satın alan İsrail'in Kudüs'ü kutsalı şöyle diyor. Faydalı olanı sana öğreten, yüreğinin yolda seni güden Allah'ım Rab benim. Rab seni gütmek istiyor. Ne zaman ona güven bağlıyorsun, ne zaman bildiğini yapıyorsun, onun sözüne aykırı davranış yapmıyorsan, Rab seni koruyacaktır. Müsaade etmeyecektir bir yanlışlık yapacağın eğer daima onunla danışırsan. Bu yeni bir program. Soruyorum artık kimin programı daha fazla önemli, önem biçiyorsun? Kendi programına yoksa Rabbin bir programı var. Sen artık Rabbin planın altında yaşamaya kararlı ol. Ve ben kendim bunu söylüyorum, biliyorum hayatımda. Tek mutluluk bundan gelebilir. Hayatın tadı bundan gelebilir ancak. Ve bunu da sana da diliyorum. Bizim kurtarıcımız ve Rabbimiz İsa Mesih bu yeryüzündeyken büyük bir iş becerdi. Ve o dünyanın ışığıydı. Deden Yuhanna bab 8 ayet 12'de dedi, ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen karanlık da kalmaz. Fakat biliyor musun ne zaman bu yeryüzünden yine Göksel Baba'nın yanına çekildi? Bu görev bindirdi başkalara. Daha çekilmeden evvel şu sözler söyledi. Matta 28 ayetler 18'ten 20'ye kadar. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. Gökte ve yeryüzünde bütün otoriteti bana verildi. Bu nedenle gidin bütün uluslara öğrencilerimi olarak yetiştirin. Onlara Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymaya onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. İsa Mesih ona iman etmiş olan talebelerine bir görev verdi. Düşünebilir misin? Rab İsa kim? Onlar kim idiler? Balıkçı, biri oldu, Mitnitsar. Var çeşitli insanlar ve onlar bilgisizlik içindeydiler. Şimdiye kadar İsa Mesih'e bağlı yaşadılar. Ama ne var ki Rab ise başka bir hazırlık yapmadı. İş onlar yapacaklardı. O çekilecekti ve bu görevi onlara bindirdi. Artık siz gideceksiniz ve siz olacaksınız dünyanın ışığı. Ve sevgili kardeşlerim, burada bizim temamıza uygun düşünce var. Yeni bir program var. Artık sen hayat ekmeği buldun. Yaşam suyu buldun. Ancak sende mi kalacak? Yok, kardeşlerim. Ben ve sen ve sizler lazım paylaşıyorsunuz başkalarıyla bunu. İletesiniz bunu. Bu Rab'bin isteğidir. Çünkü Luka İncil'inde de aynı söz devam etmektedir ve şöyle diyor. Bundan sonra İsa kutsal yazıları anlayabilmeleri için zihinlerini açtı. Onlara dedi ki şöyle yazılmıştır. Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek. Günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Yeruşalim'den başlayarak bütün uluslara onun adıyla duyurulacak. Sizler bu olayların şahitlersiniz. Ben de babamın vaat ettiği sizi göndereceğim. Ama siz gökten gelecek güçlü kuşanıncaya dek kente kalın. Rab ise onlara yolluyor, bu görev veriyor ama diyor kuvvetsiz kalmayacaksınız. Size gereken kuvvete vereceğim bunu yapabilmek için. Elçilerin işlerinde yani Diyanet'in apostolide şunu da okuyabiliyoruz. İsa onlara babanın kendi yetkisiyle belirlenmiş olduğu zamanlara ve tarihleri sizin bilmeniz için yoktur karşılığı verdi. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bir bucağında benim şahitlerim olacaksınız. Ne dersin? Rab İsa bütün bu bildirme görevi ta bize ulaştığı kadar, bu kadar seneler sonra, bu kadar yüzyıllar sonra haber bize de geldi ve biz de kurtuluş bulduk. Bu görev bırakıldı kendi insanlara. İnsanlar lazım gitsinler, insanlara söylesin kurtuluş haberi. Rab yollamayacak bir melek. Tabii daha kolay olurdu değil mi? Ne dersin? Gökyüzüne bir yazı yazsın, İncil'i yazsın her dilde, herkes anlasın ve kuruluş bulsun. Daha kolay, yoksa melekler yollasın bu işi yapsınlar. Hayır, Rab istiyor. Ne zaman bir hasta iyi etti dedi, artık kendi evine git ve Rab sende ne yaptığını onlara anlat dedi. Ve böyle bir durum bizden de bekleniliyor. Ne dersin? Sorsam seni, çiçek toplamak günah mıdır? Hayır diyeceğin, günah değil. Neden? Allah yarattı, biz de sevinelim diye. Çiçekler koparıp toplanabilir. Ama şimdi soruyorum tekrar. Bak, günah mıdır? Bir durum var, o günah sayılacak. Ne zaman sen bir yazı ver yanında, güzel çiçekler toplanıyorsun çiminlerde. Ama suyun içinde o arada bir insan yardım için bağırıyor çünkü boğulmaktadır. Az sonra suyun altında kalacak ve ölecek. O bağırıyor yardım için. Ama sen devam ediyorsun çiçekler toplamaya. O zaman senin çiçek toplamaya günah sayılıyor. Neden? O anda yersizdir çiçekleri toplayasın. O anda lazım. Sen de ona yardım koşarsın. Onu çıkarasın orada. Ki su altında kalmasın değil mi? Ve bak, insanlar su altında değil. İnsanlar gidecek doğrudan doğruya cehenneme. Ve eğer bizler, sen, ben, biz onlara uyarmazsak, senin ailende olan Rab'bi tanımayan insanlara bu iyi bildiri söylemezsek, doğrudan doğruya onlar oraya gidecekler ve ebediyen mahvolunacaklar. Şimdi İncil'den başka bir yerden sana bir örnek vermek istiyorum. Markos İncil'inde bab 2'den 1. ayetten 12. ayete kadar bir durum sana bildirmek istiyorum. Birkaç gün sonra İsa tekrar Kefernahum'a geldi. O bir kasabanın adıydı. Evde olduğunu işitildi. O kadar çok insan toplandı ki artık kapının önünde bile duracak yer kalmamıştı. İsa onlara Allah'ın sözünü anlatıyordu. Bu arada ona 4 kişinin taşıdığı felçli bir adamı, yani sakat bir adamı getirdiler. Kalabalıktan ona yaklaşamadıkları için bulunduğu yerin üzerindeki damı, yani çatıyı delip açarak, tavana açarak felçliye, yani sakat kişiye üstünde yattı döşekle birlikte aşağı indirdiler. Onların imanını gören İsa felçliye, "Oğlum, günahların bağışlandı," dedi. Orada oturmakta olan bazı relikya bilginleri, yani yazıcılar ve feriseler ise için şöyle düşündüler. Bu adam neden böyle konuşuyor? Allah'a küfrediyor. Tek Allah'tan başka kim günahları bağışlayabilir? Akıllarından geçeni hemen ruhunda sezen İsa onlara, aklınızda neden böyle şeyler geçiriyorsunuz dedi. Hangisi daha kolay? Sakata günahların bağışlandı demek mi, yoksa kalk döşeğini topla ve yürü demek mi? Ne var ki insan oğlunun yeryüzünde günahlara bağışlama avtoriteti sahip olduğunu bilesiniz diye. Sonra sakat kişiye, sana söylüyorum, kalk döşeğini topla ve evine git dedi. Adam kalktı, derhal döşeğini topladı ve hepsinin gözü önünde çıkıp gitti. Herkes şaşakalmıştı. Allah'ı övüyorlar, böylesini hiç görmemiştik diyorlardı. Bu durumda bize güzel bir ders var. Ne mutlu o sakat kişiye. Neden? Çünkü onun hakiki dostlar vardı. 4 insan onun dostu sayıyorlardı. Ama biliyor musun, şimdi bu 4 dostu bir durum bildiler, o sakat kişi bilmedi. O 4 kişi bildiler, biri var ona yardım edebilir. Ve diyebilirlerdi ya, biz mi uğraşacağız onunla? Hayır, onlar karar verdiler. Onun bir dostu var ve onu mutlaka istediler İsa'nın önüne getirmeye. Neden? Çünkü onlar bu anlayıştaydılar. Sadece İsa ona yardım edebilir. Tamam, karar bağlandı. Onu aldılar, yatağa bindirdiler ve yatakla beraber, döşekle beraber oraya kadar getirdiler. Bilinmiyor ne kadar uzak idi ama galiba hem bitişik evinde değildi. Galiba uzak bir yerden getirmişler. Yani emek sarf etmeye hazır idiler ki sadece olsun onların dostu İsa'nın önüne koymak. Çünkü bu düşünce, bu akıldaydılar. İsa'da sadece ona için yardım var. Başka birinde yok. Bu düşüncede misin? Ben bu düşüncede miyim? Senin de dostların var mı? Benim dostlarım var mı? Biraz düşünelim kardeşlerimiz. Bizim dostlar eğer İsa tanımasalar onlara yardım olacak mı? Onlar kurtulacaklar mı? Hayır. İncil diyor, İsa'nın dışında yok kurtuluş. Sadece İsa Mesih'te var kurtuluş. Eğer bunu bütün kalbimizle iman edersek rahat durabilecek miyiz daha? Hayır, biz de lazım gidelim. Tanımayan, Rabbi tanımayan insanlara bulup da onlara Rabbi getirelim. Ama sanmayın bu kolay bir iş. Belki ter dökeceğin, belki gözyaş dökeceğin, uğraşacağın. Onlar da uğraştılar onu taşımakla. Ve birinci durum budur. Dediler, tamam şimdi geldik ama ne var? Onların karşısında çıktığı bir sıkıntı. Neden? Kalabalık var. İsa'ya doğrudan doğruya gidemeyiz. Şimdi bu iş diyebilirlerdi. Tamam, biz iyi bir isteğimizi bildirdik. Niyetimiz iyiydi. Bizim işimizi yaptık. Burada bitti. Biz bir şey yapamayız. Yani Hacan İsa yok. Onun etrafında boşluk, götürelim onu oraya, tamam buraya kadar getirdik, başka bir şey yapamayız. Öyle düşüncede kalsaydılar o sakat kişi yardım bulmazdı. Ama ne var ki onlar bu durumda bırakmadılar onu. Hayır, sevgi akıl veriyor insana. Ne yapsın? Sevginin çok yolları var yardım etmeye. Ve bu sebeple sormak istiyorum tekrar seni ve beni. Kendimi soruyorum. Öyle insanlar gerçekten o kadar çok seviyor muyuz? Onlara için bir çare düşünelim. Nasıl onlara iyi haber bildirebiliriz? Nasıl onlara Mesih'i tanıtabiliriz? Ve onlar dediler, tamam yukarıya bindirelim. Ve onlar gördüler, bizim işimiz ancak bitiyor ne zaman bizim dostumuzu indiriyoruz İsa Mesih'in ayak dibine. Ve orada indiği zaman onların işi yapmış oldu. Ve bizim işimiz ne zaman bitiyor, ne zaman insanlara tanıştırıyoruz İsa'nın önünde. Değil sadece Biblia okusunlar, değil sadece toplantıya gelsinler. Hayır, onlar lazım anlasınlar bu İsa Mesih kimdir. Onun önüne gelmeliler lazım. Ve o zaman bizim payımız, birinci adım bitiyor. Neden? Bak, indirdiler onu, tavanı kırdılar, indirdiler iple aşağıya onu İsa'nın ayağının dibinde ve orada yazıyor. Ne zaman İsa gördü o dört arkadaşlarının imanı, yani onların imanı, iman ettiler sadece İsa yardım edebilir diye ve emek sarf ettiler. Onların imanı kalmadı sadece ağızda. Onların imanı gösteriş olduğu işlerde. Ve bunu görünce ona dedi, oğlum günahlarım affolundu. Ama dur bakalım, biz istedik ya o şifa bulsun beden için diyebilirlerdi değil mi? Ama onlar anladılar, İsa Mesih vermiyor sadece beden durumun iyileşmesi. Yok, daha fazlasını veriyor. Ve daha önemlisi oluyor, onun canı kurtuluş bulsun. Değil sadece şifa bulsun bedeni. Daha önemi var işte, onun canı kurtuluş bulsun, günahın affını bulsun. Ve Rab ise bunun için önem biçiyor ilk önce. Tabi ona da sonra şifa etti, şifa kavuşturdu. Bedenin şifası da verdi. Ama bedenin şifası, yeni insan vaktinde ölecek. Ama onun ruhu nereye gidecek, bunu biraz düşünelim kardeşlerimiz. Ve böylece onlara bir örnek, bir primer alalım. O dostlar ne yaptılar? Bunu yapmaya hazır mısın? Evet, Rabbin yeni programı budur. O artık istiyor sen onun şahidi olarsın, onu bildiresin. İncil'in bir başka yerde şunu okuyoruz. 2. Korintliler mektubunda bab 5. Bir kimse, bab 5 ayet 17'den 21'i kadar okuyorum. Bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuş. Hamdolsun Rab ediyoruz. Yeni olduk, kurtulduk artık. İşimiz rahat değil mi? Hayır kardeşlerim, rahat değil. Artık işimiz başlıyor. Bunların hepsi Allah'tandır. Allah Mesih'in aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı. Allah da demedi sadece ben sizi seviyorum. Hayır, onun sevgi bir ifade buldu, bir belirtisi buldu. Ne zaman İsa geldi ve bizim için öldü. Değil sadece lafta, işlemekte. Kendisiyle barıştırdı ve bizi de barıştırma görevi verdi. Eğer sen İsa Mesih'te yeni bir insan değilsen, sen de başkaları da barıştıramazsın. Bu barıştırma görevi bize verildi ne zaman biz İsa Mesih'ten aldık bu yeni durum. Yeni insan olduk, yeniden doğduk. Ve o arada, o anda Rabbin işçileri olduk. Değil sadece pastalara, boş ver şimdi bunu. Kardeşlerim, sen kız kardeş, erkek kardeş, zayıf mısın? Sorulmuyor. Rabbin çocuk musun? Bunu biliyor musun? Emin misin? Dersen, evet biliyorum, Rab beni kurtardı diye. O zaman sen de olasın Rabbin işçi şu durumda. Barıştırma görevi bize verildi. Şöyle ki Allah insanların suçlarını saymayarak dünya Mesih'te kendisiyle barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet etti. Eğer biz söylemezsek kim söyleyecek? Melekler söylemeyecek. Bulutlar konuşmayacak. Yıldızlar da konuşmayacak. Taşlar da konuşmayacak. Biz lazım söyleyelim. Bağrıştırma sözü bize emanet etti. Böylece Allah'ın kendisi aracılığımızla çağrıda bulunuyormuş gibi Mesih'in adına elçilik yapıyoruz. Mesih'in adına yalvarıyoruz. Allah'la barışın. Mesih'in adında yalvarıyoruz. Mesih'in elçileriyiz. Mesih'in postacılarıyız. Onun haberi, yolladığı haber biz yollamalıyız. Allah Mesih sayesinde kendisinin doğruluğu olalım diye günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günaha yaptı. Haberimiz budur. Bunu biz lazım bildirelim. Biz lazım olalım artık Mesih'in şahitleri. Rahat mı duracaksın? Hayır. Lazım uğraşalım kardeşlerimiz. Yeni canlar kazanalım. Onlara Rab İsa Mesih'e getirelim ve Rab İsa Mesih'le tanıştıralım. Bu bizim işimizdir. Bu artık yeni bir programdır. Rab senden benden bunu bekliyor. Bunu yapma hazır mıyız? Haydi kardeşler, neye bekliyorsun? Susmayın, korkmayın. Rab'den utanmayın. Onu açıkça bildirin. Değil sadece lafta, hayatınla. Olmasın, bir kere denildi birine. Ben inançlı olmak istiyorum ya, ama eğer bu inançlı olmasaydı ben de inançlı olurdum. Neden inançlılar bazen lafta güzel konuşuyorlar ama sözler oluyor bal, hayatlar oluyor turşu. Öyle olmasın bizim durumumuz. Bizim hayatımız ve sözlerimiz bal olsun ki insan tat verilsin Mesih'e. Bu bizim işimizde. Rab ise bunu bekliyor, biz yapalım. Biz artık dünyanın ışığıyız. Rab ise Mesih bizden parlamalı. Evet kardeşlerimiz, biz sorduk ya daha doğrusu dedik, artık yeni bir programa lazım uyalım. Bu değil bir yük gibi üzerinde olsun. Hayır, fakat bir değişiklik de lazım olsun bizim hayatımızda. Kimin tonuna göre yaşayacağız? Kimin melodisine göre biz hayatımızı regüleri yapacağız? Kendi sözümüzde mi, kendi isteğimizde mi devam edeceğiz? Kim oluyor bizim hayatımızın padişahı? Biz mi artık devam ediyoruz eskisi gibi? Veyahut da Mesih bizim padişahımızdır. Onun programı uygun yaşamak istiyoruz. Bu sebeple Rab'in isteğine göre yaşamak ne demek diye baktık. Onun isteği nasıl anlayabiliriz? Onun isteği nedir ve niçin bunu isteniliyor bizden? Ve dedik bir durum da var. Rab istiyor biz onun şahitleri, onun tanıkları olalım. Onun sözü bildirelim, onu tanıtalım başkalara. Bu da Rab'in isteğidir. Biraz az önce bunun üzerine konuştuk. Şimdi bu yeni program tema altında bir başka durum daha, küçük birkaç söz paylaşmak istiyorum sizinle. Allah bizi buyurdu artık onun çocukları olalım. Allah'ın bir, şimdi sözde değil sanmayın, bir bina için konuşuyorum yoksa belirli bir yer için konuşuyorum. Ama ne zaman başladık Allah'ın planının altına girmeye, yani yeni doğuşla beraber Allah'ın planının altına girmeye başladık. Artık onun bir planı var bizim hayatımız için. İstiyor bizi öğretsin. Bu bir proses oluyor. Bu olmuyor bugün ve yarın bitiyor. Biz büyümekteyiz. Olamaz. Ne zaman küçük çocuklar gidiyorlar mektebe, mektepte de okuyorlar, vakitli oluyorlar, bilgili. Okuma yazma beklemeyeceğin birinci klaseye giden birinden ilk günde okuma yazma hemen bilsin. Hayır, o öğreniyor klaseye gitmekle. Sonra 4. 3. 4. klase giderken durumlar değişiyor. Onun anlayışı büyüyor ve kuvvetleniyor. Şimdi istiyorum sana da söyleyeyim, Allah'ın hayat mektebi de var. Ben, sen, her inançlı Allah'ın mektebindedir. Ve o mektebinde biz öğreniyoruz şunu. Allah'ın sözü diyor İshaya peygamberinde bab 55 ayet 8. Çünkü benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil. Sizin yollarınız benim yollarım değil. Rab diyor. Bak burada bir proses var. Lazım anlayalım. Rab bizi göre regüleri yapmayacak. Biz artık istiyoruz kendimizi regüleri yapalım. Rab'be uygun olarak. Onun isteğine uygun olarak. Onun sözüne uygun olarak. Ve bu bir proses ki biz öğrenelim onun düşünceler, onun isteğini nedir ve artık bizim hayatımızda bunu geçerli olsun. Allah'ın matematikası var. Matematika dersi de var biliyor musun? Değil 2 bu 2 yapıyor 4. Hayır. Bu insan akıl. Ben konuşuyorum şimdi başka bir durum için. Allah'ın matematika dersi var ve istiyorum birazcık oradan bir ders alalım. Kutsal kitap Eski Ahit'te 1. Samuel kitabında okuyoruz. Bab 16 ayet 7. Durum şudur. Rab seçti, müsaade etti bir padişah seçilsin. Onun adı Saul idi. Fakat o Saul padişah Rab'be karşı direndi. Rab'bin sözüne kulak asmadı ve itaatsızlık, söz dinlemezlik yaptı. Ve böylece Rab ondan nefret duydu ve seçti yeni bir padişah onun yerine geçsin. Ve orada var idi bir Allah adamı Samuel onun adında. Ve Rab onu yolluyor şimdi küçük bir köye. Neden Rab diyor Samuel'e, ben kendi istediğim gibi bir kişi seçeceğim ve onu buldum ve ben istiyorum sen ona gidesin ve onun için dua edesin ve onun başını yağ ile mesed edesin, onu padişah olarak atasın. Ve gidiyor o küçük köye ve ona bildirilmiş olan kişinin evine gidiyor. Ama o adamın birkaç oğulları vardı. Ve Samuel orada dururken tabii kendisi için düşünüyor. Acaba hangisi olacak? Hangisi Rab seçecek? Birincisi şimdi geliyor onun önüne. Ve Rab ona o zaman bu söz söylüyor. Ve vaki oldu ki geldikleri zaman Eliab'a bakıp dedi. Gerçekten Rab'in Mesih'i, Rab'in seçtiği kişi onun karşısındadır. Fakat Rab Samuel'e dedi. Onun görünüşüne ve boynunun uzunluğuna bakma. Çünkü onu reddettim. Çünkü Rab insanın gördüğü gibi görmez. Çünkü insan yüze bakar. Fakat Rab yüreğe bakar. Burada önemli bir ders idi Samuel için ve bizler için de. Bir matematika, insan akıl, insanın matematikasını biçiyor durum. Ne zaman görüyor gözlü bir şey. İlk önce bakıyor insan büyük mü, insan kuvvetli mi, yakışıklı mı, akıllı mı? Tabii ki insan akıl öyle insanlara seçecek. Ama Rab'bin işinde durum değişiyor. Rab'bin matematikası başka oluyor. O insan gibi bakmıyor sadece yüze, dış durumuna, görünüşüne. Hayır, o bakıyor insanın kalbine, insanın yüreğine ve ona göre karar bağlanıyor. Bu benim hoşnut ettiğim bir insan. Ben onu seçiyorum, onu kullanacağım. Rab karar verirse bu durum için bakıyor kalbe ve biz de lazım artık bunu öğrenelim. Biz insanlara çeşitli çekmecelere koymayalım. Ah o böyledir, o şöyledir, o böyledir. Biz biraz sevgiyle bakalım huylarına, anlayışlarına ve biz de öğrenelim Rabbin gözleriyle bakalım insanlara. Değil insanın gözleriyle. Ve başka bir ders var. Onu da bakacağız. Yeni Ahit'te bu matematika diye diyoruz bir başkadır. Rab'in düşünceler değil bizim düşünceler gibi. Bir gün İsa Mesih talebelerle yolda yürürken Markus'ta bab 9 ayet 34 ve 35'te okuyoruz. Onlar konuştular yolda giderken bir şeyler ve tabi İsa Mesih farkındaydı ne konuştuklarını, ama soruyor onlara. Kafernahum'a geldiler, evdeyken onlara sordu. Yolda aranızda ne söyleştiniz? Onlar ise sustular. Çünkü yolda hangimiz en büyüktür diye birbirleri söyleşmişlerdi. Bu çok önemli bir vipros. Kim aramızda en büyük oluyor? O oturduktan sonra 12'lerini çağırıp onlara dedi. Eğer bir kimse birinci olmak isterse, soruyorum, kardeşler arasında kim büyük olmak istiyor? Yani birinci olsun, gücü olsun, en büyük olan o olsun, herkes ona baksın, saygılı olsun. Kimmiş? Rab ise akıl veriyor şimdi. Eğer bir kimse birinci olmak isterse, hepsinin sonuncusu ve hepsinin hizmetçisi olacaktır. İnsanın gözüyle, insanın kafasıyla düşünülürse ve insanın gözüyle bakılırsa ve insanın matematikasına göre gidilirse, en büyük olacak kim en güzel konuşabilirse, en kuvvetli olan, en akıllı olan, yine değil mi? Ama Rab diyor hayır. En çok hizmet eden, en çok kendini alçatan, o olacak en büyük. Nerede böyle büyükler? Çok az var öyle insanlar. Ben olmak istiyorum öyle birini. Sen de olmak ister misin öyle birini? Ben istiyorum en büyük olayım, ama İsa Mesih'in aklından. Ve seni de davet ediyorum böyle. Çünkü öyleler lazım. Öyle işçiler çok az. Hele bizim burada Bulgaristan'da. Çok az öyleler. Galiba bu söz yanlış anlaşılıyor, düşünüyorum bazen. Herkes istiyor büyük olmak, ona hizmet edilsin, ona saygı verilsin. Ama İsa Mesih'in sözüne göre en büyük olan lazım, herkese hizmet etsin. Kardeşler, öyle olalım. Ve o zaman Rab'in düşüncelere uygun oluyoruz ve matematika derste kalmayacağız, ilerleyeceğiz. Matematikadan devam ediyoruz. O dersteyiz. Başka bir sadece üzerine diyelim. Matta bab 20 ayetler 1'den 15'e kadar. Yoksa 16'ya kadar. Göklerin padişahlığı bağında çalışacak işçiler tutmak için sabah erkenden dışarı çıkan toprak sahibine benzer. Adam işçilerle günlüğü 1000 lef diyelim anlaşıp onları bağına göndermiş. Saat 9'a doğru tekrar dışarı çıkmış, çarşı meydanında boş duran başka adamlar görmüş. Onlara, siz de bağa gidip çalışın. Hakkınız neyse veririm demiş. Onlar da bağa gitmişler. Öğleyin ve saat 3'e doğru yine çıkıp aynı şeyi yapmış. Saat 5'e doğru çıkınca orada duran daha başkalarını görmüş. Onlara neden bütün gün burada boş duruyorsunuz diye sormuş. Kimse bize işi vermedi ki demişler. Onlara siz de bağa gidin çalışın demiş. Akşam olunca bağın sahibi kahyasına işçileri çağırır demiş. Sonunculardan başlayarak birincilerine kadar hepsine ücretlerini ver. Saat 5'e doğru işi başlamış olanlar gelip kahyadan 1'e dinar, yani 1'e 1000 lev almışlar. Birinciler gelince daha çok alacaklarını sanmışlar. Ama onlara da 1000 lev verilmiş. Paralarını alınca bağın sahibine karşı söylenmeye başlamışlar. Bu sonuncular yalnız 1 saat çalıştılar demişler. Ama sen onlara günün yükünü ve sıcağın çeken bizlerle bir tuttun. Haksızlık değil mi? Bağın sahibi onlardan birine şöyle karşılık vermiş. Arkadaş, sana haksızlık ettiğim yok. Senin 1000 lev için anlaşmadık mı? Hakkını al, git. Sana verdiğim bu sonuncuya da vermek istiyorum. Kendi paramla istediğim yapmaya hakkım yok mu? Yoksa elim açık diye kıskanıyor musun? İşte böylece sonuncular birincilerde sonuncu olacaklar. Aha, burada bizim kafamıza düşünürsek haksızlık işlendi değil mi? Nasıl olabilir? Onlar 1000 lef alıyorlar, 1 saat işliyorlar ve öbürüsü 12 saat işliyor, yine 1000 lef alıyor. Haksızlık. Ama bu bizim düşüncemiz değil mi? Çünkü 12 saat çalışana da razı geldi 1000 lefe. Anlaştılar. Öbürüsüne sadece iyilik yapıyor. Ve bu iyilik yapmakla kıskançlık doğuyor. Bak, Rabbin düşünceler bir başkadır. Rab merhametlidir. Ve biz kıskanmayalım. Rabbin matematikası bunu bize öğretiyor. Merhametli olun. Ama insan matematikasını öğretiyor. Kıskanın. Hakkını arayın. Rab diyor merhametli olun. Ve bunu da lazım öğrenelim. Bu onun matematikasından bir ders. Başka bir durum. Efesliler mektubunda bab 4 ayet 32 deniliyor. Ve Allah sizi Mesih'te bağışladığı gibi birbirinize bağışlayın. Sen bana haksızlık yaptın diyelim. Bana yalan yaptın. Tamam, bir defa oldu, affediyorum seni. Bir durum, yine başka bir durum için fazla benim ayağıma bastın. Artık yeter ya Stiga be. Artık yeter diyorum. Olamaz, devam edesin böyle. Seni affetmem bir daha. Ama dur bakalım. Rabbin matematikası bize ne öğretiyor? Rab bana ve sana ne kadar günah bağışladı? Bir say bakalım. Kaç tane günah sana bağışlandı? Sayabilir misin? Ne tutuyor senin hesabı? Kaç bin tane, milyonlarca değil mi? Sayılmaz. Hepsi bağışlandı. Ve sen bağışlamayacaksın mı senin kardeşine? Rabbin matematikasını bunu bize öğretiyor. Başka bir durum, şöyle bir bilgi alıyoruz. 1. Petrus mektubunda bab 5, ayet 5. Allah kibirlilere karşıdır ama alçak gönüllülere lütfeder. Yani blagodat verir. Kibirli demek büyüklemek. Allah karşıdır kendini büyük tutanlara. Ama onun önünde alçatanlara, onlara veriyor blagodat. Bu da bir prensip. Bu dünyanın insanlara kendini büyük tutmakla birbirine geçirmek istiyorlar. Ama sanmayın onlar kazanacaklar. Allah'ın blagodatı kazanamazlar böylece. Onun hoşnutu kazanamazlar. Allah hoşlanıyor ne zaman insanlar alçaltıyorlar kendini onun önünde. Ve başka bir durum bakmak istiyorum sizinle. 1. Korintoslular mektubu bab 1 ayet 26'dan aşağıya kadar ayet 31'e kadar. Çünkü davetinize bakın ey kardeşler. Bedene göre çok hikmetliler, çok kuvvetliler, çok azilsadeler davet olunmamıştır. Fakat Allah hikmetlileri utandırmak için dünyanın akılsız şeylerini seçti. Ve Allah kudretli şeylere utandırmak için dünyanın zayıf şeylerini seçti. Ve Allah olan şeyleri iptal ettirmek için olmayan şeyleri, dünyanın adi ve hor görünen şeylerini seçti. Şöyle ki beşerden hiçbiri Allah'ın huzurunda övünmesin. Fakat Mesih İsa'da siz ondansınız. O ki Allah tarafından bize hikmet ve doğruluk ve kutsallık ve kurtuluş oldu. Çünkü övünen Rab ile övünsün diye yazılmıştır. İnsanlar hiçbir vakit öyle bir durum, öyle bir işi yapamazlardı. Yani sadece dünyadan hor görülen, zayıf olan, hasta olan, bilgisiz olan insanlarla bir topluluk yapsınlar. Bu akıl çıkmıyor insanlardan. Çünkü onlar sadece hoş olan, hoş kokulu olan, güzel olan seçiyorlar. Ve onlarla uğraşıyorlar. Ama Rab uğraşıyor bizlerle değil mi? Çünkü o geldi zayıf olanları için, hasta olanları için, alçak gönüllü olanlar için, günahkarlar için o geldi. Ki kimse demesin ben becerdim, ben Allah'ın rızasını kazandım. Kimse demesin. Burada gösteriyor Allah'ın matematikası. Neden övünen Rab ile övünsün diye yazılmıştır. Ve bir durum daha göstermek istiyorum. Bunu okuyoruz. 2. Korintuslular mektubu bab 12 ayet 9 ve 10. Apostol Paulus burada konuşuyor. Onun bedeninde var bir sıkıntı. Bunun için Rab'be yalvardı. Rab onu şifalasın, ona zarar veren bu durum kaldırsın. Ama Rab'in cevabı ne idi? Ve bana dedi, blagodatım sana yeter. Çünkü kuvvetim zayıflıkta tamam olur. Şimdi çok haz ederek zayıflıklarımla daha ziyade övüneceğim. Ta ki Mesih'in kuvveti benim üzerime konsun. Bundan dolayı Mesih uğrunda zayıflıklara, sitemlere, sarılar, reteler, esalara ve darlıklara razıyım. Çünkü ne zaman zayıf isem o zaman kuvvetliyim. Bu akıl ermez durum değil mi? Ama Rab'in kuvveti gösteriliyor. Ne zaman biz zayıfız, ona yer veriyor, o zaman kendi kuvvetini göstersin. Biz kendimizde kuvvetli değiliz. Kendimizde hikmetli değiliz. Kendimizde hiçbir şey değiliz. Ama ne olursak bilin kardeşlerim, Rab ise Mesih'teyiz. Onun sayesiyle kuvvetli olabiliriz. Onun sayesiyle bilgili olabiliriz. Onun sayesiyle Rab İsa Mesih'te çok zenginiz. Değil belki para yönünden. Hayır, bunun için konuşmuyoruz. Geçici bir zenginlik. Mesih'te sevgili kardeşim zenginsin. Mesih'in gözünde sen kuvvetlisin. Neden? Onun kuvveti sende durmaktadır. Bu Allah'ın matematikasıdır. İnsanların aklından çıkmadı bu düşünceler. Anladın mı? Yeni bir program, yeni düşünceler. Rab diyor, benim düşünceler değildir sizin düşünceler gibi. Biz lazım uyalım, uyduralım kendimiz ona göre. Bu sebeple istiyorum, sen de benimle beraber, bizim kardeşlerimizle beraber, her yerde, onlarla beraber, aynı akılda kal. Artık yeni bir programa göre hayatına sürdür. Ve Rab'be övgüler gelsin senin hayatında, benim hayatımdan. Tekrar seninle dua etmek istiyorum şimdi ve böylece bugünkü tema üzerindeki paylaşılan sözlere son vereceğim. Ya Rab Allah'ımız, senin düşünceler bizim gibi değildir. Ne kadar fazla senin kutsal sözü okursak anlıyoruz senin düşünceler ve diyebiliriz senin düşünceler bizim için düşündüğün düşünceler iyidir, harikadır, doğrudur. Senin isteği doğrudur, faydalıdır. Onu aramak istiyoruz, onu yapmak istiyoruz. Bizi, bizim kardeşlerimize, bana da yardım et. Senin istediğin gibi kişiler olalım. Bizim hayatımızda sana öfkeler gelsin. Amin. Evet kardeşler, bugün yeniden sizinle bir ayet ezberlemek istiyorum. Bugün olacak bu ayet Romalılar mektubundan bab 12 ayet 2. Allah'ın iyi, hoş ve mükemmel, yani kusursuz, mükemmel isteğinin ne olduğunu ayırt etmek için düşüncenizin yenilemesiyle değişin. Hepimiz beraber şimdi söylüyoruz. Allah'ın iyi, hoş ve mükemmel isteğinin ne olduğunu ayırt etmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Romalılar bab 12 ayet 2.